Ayrım 29, sayfa 252. D. Hazreti İsa ve Hazreti Meryem. İslam'a göre Hazreti İsa, Resullerin en büyükleri olan 5 Ülül Azam peygamberlerden biridir. 15 surede, 93 ayette ismi veya bir sıfatı ile zikredilmektedir. Bilhassa Ali İmran, Maide ve Meryem surelerinde doğumunun müjdelenmesi, dünyaya gelişi, tebliği, mucizeleri, dünyevi hayatının sonu ve Allah katına yükselişi ile alakalı bilgiler verilmektedir. Kur'an'da hem İsa hem İbni Meryem hem de Mesih olarak adlandırılır. Ancak Kur'an'daki Mesih kelimesi Hristiyanların bu kelimeye yüklediği anlamda değildir. İslami kaynaklardaki rivayetlere göre Hazreti İsa'ya bu sıfat çok seyahat ettiği, dokunmak suretiyle hastaları iyileştirdiği, yağla meshedilmiş olarak doğduğu, doğduğunda şeytanın ilişmesinden korunması için Hazreti Cebrail'in kendisine kanadıyla dokunduğu, güzel yüzlü olduğu için verilmiştir. Ragıp el-İsfahani, el-Müfredat, MSH, Mat, Taberi, Camiül Beyan, Şakir, 6-414. Mesih kelimesi mübarek manasına gelir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa'ya verilen diğer isim ve unvanları şu şekilde sıralamak mümkündür. Müeyyet, Ruhul Kudüs ile desteklenmiş, Ruhullah. Kur'an'da Hazreti İsa'dan Allah tarafından gelen bir ruh olarak da bahsedilmektedir. Hazreti Meryem'e ruhtan üflendiği, böylece Hazreti İsa'nın hayat bulduğu ifade edilmektedir. Buradaki ruh kelimesi Allah'ın emri, üflemesi, rahmet ve hayat şeklinde yorumlanmaktadır. Kelime, Hazreti İsa'nın Allah'tan bir kelime oluşu, Allah'ın ol emrinin gerçekleşmesi ve onun peygamberliği gibi çeşitli şekillerde açıklanmaktadır. Vecih, itibarlı, şerefli, salih, Resul, mübeşşir, müjdeleyici, münebbi, haber veren, musaddık, önceki kitapları ve peygamberleri tasdik eden, ayet, Allah'ın kudretinin alameti, mucize, merfu, Allah tarafından yükseltilen, temizlenmiş, göz aydınlığı, abd, kul, nebi, mübarek, ilim veya alem, rahmet. Bakara 87, Ali İmran 39, 45, 46, 49, 50, 55, Nisa 158, 171, Meryem 21, 26, 30, 31, Müminun 50, Zuhruf 61, Saf 6. İsa da diğer peygamberler gibi yaratılmış olup Allah'ın bir kuludur. Ona uluhiyet nispet etmek, onu Rab edinmek kesinlikle doğru değildir. Tevbe 30-31. Kur'an-ı Kerim'de alemlere üstün kılındığı bildirilen Ali İmran 33, 4 seçkin aileden biri de Hazreti Meryem validemizin mensubu bulunduğu İmran ailesidir. Kur'an'a göre Hazreti Meryem ailesinden ayrılarak kendisine tahsis edilen yerde yaşarken Hazreti Cebrail'i insan suretinde karşısında görünce korkar ve Allah'a sığınarak ondan kendisine dokunmamasını ister. Melek ise ona tertemiz bir erkek çocuk bağışlamak üzere Allah tarafından gönderilmiş bir elçi olduğunu haber verir. Hazreti Meryem'in kendisine bir erkek eli değmediği ve iffetsiz de olmadığı halde nasıl çocuğu olabileceğini sorması üzerine melek bunun Allah için kolay olduğunu ifade ederek Allah dilediğini böylece yaratır. Bir işin olmasını dilerse ona ol der, o da oluverir cevabını verir. Ali İmran 35 ila 47, Meryem 16 ila 22, Tahrim 12. Neticede melek Hazreti Meryem'e müjdeyi verir. Daha sonra Allah ona ruhundan üfler ve Hazreti Meryem kendisine hiçbir erkek eli değmediği halde Hazreti İsa'ya hamile kalır. Ali İmran 45-46, Meryem 17 ila 22, Enbiya 91, Tahrim 12. Müfessirlerin ifadesine göre Cebrail onun gömleğinin yeninden üflemiş ve Hazreti Meryem hamile kalmıştır. Salebi, Araisül Mecalis, Beyrut 1985, sayfa 381. Fahrettin Errazi, Mefatihul Gayb 22-189, Enbiya 91. Allah Teala'nın Hazreti İsa'yı babasız olarak yaratması fevkalade büyük bir mucizedir. Fakat bu durum onun ilah olmasını gerektirmez. Bu mucizeden hareketle ona ilahlık isnat edenlere Cenab-ı Hak Hazreti Adem'i misal vermiş, onun hem annesiz hem de babasız olarak topraktan yaratıldığını, Allah'ın ol emriyle derhal meydana geliverdiğini haber vermiştir. Ali İmran 59. Hazreti Adem'e bu vasfından ve Hazreti Havva'ya da annesiz yaratılmış olmasından dolayı nasıl ki uluhiyet izafe edilmiyorsa, Hazreti İsa'ya da izafe edilemez. Şayet Allah Teala bir bakireden babasız olarak bir çocuk yaratıyorsa, bu durum o çocuğa değil, onu yaratan Allah'a kulluk etmeyi gerektirir. Hazreti Meryem, Hazreti İsa'yı dünyaya getirdikten sonra kavminin yanına döndü. İnsanlar bakire Meryem'i kucağında çocukla görünce onun gayrimeşru bir iş yaptığını zannettiler. Bunun üzerine İsa mucizevi bir şekilde beşikte konuşarak şunları söyledi: "Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım o beni mübarek kıldı. Yaşadığım sürece bana namazı ve zekatı emretti. Beni anneme saygılı kıldı. Beni bedbaht bir zorba yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve kabirden kalkıp dirileceğim gün selam benim üzerime olsun." Meryem 27-33, Salebi, Arais, sayfa 383-386. Hazreti Zekeriya'yı şehit eden Yahudilerin Hazreti Meryem'e ve oğlu Hazreti İsa'ya da bir zarar vermelerini engellemek için Cenab-ı Hak onları hıfz-ı emanına almayı murad etti. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: "Meryem oğlunu ve annesini de kudretimize bir alamet kıldık. Onları iskana elverişli suyu bulunan bir tepeye yerleştirdik." Müminun 50. Bu yerin Mısır, Dımaşk, İlya, Beytül Makdis, Remle olduğuna dair değişik rivayetler vardır. Salebi, Arais, sayfa 293-295. Kur'an'a göre Allah Teala Hazreti İsa'ya kitap vermiş ve onu mübarek kılmıştır. O, İsrailoğullarına gönderilen bir peygamberdir. Bir olan Allah'a kulluğa davet etmiş, Tevrat'ı tasdik etmiş, bazı hususlarda onu neshetmiş, bazı hükümlerini kaldırmış veya değiştirmiş, kavmine namazı ve zekatı emretmiştir. Ali İmran 49-50, Nisa 171, Maide 46-75-117, Meryem 30-31. Hiçbir zaman kendisinin Tanrı edinilmesini söylememiştir. Maide 116-117. Kur'an-ı Kerim'e göre İsa çarmıha gerilmemiştir. Yahudiler Hazreti İsa'nın tebliğ ettiği mesajdan hoşlanmamışlar ve onu öldürmek için tuzak kurmuşlardı. Ali İmran 54. Allah tarafından kendi adamlarından biri Hazreti İsa'nın suretine büründürüldü ve Hazreti İsa'nın yerine çarmıha onu geldiler. Taberi Tarih 1-601-605. İbnü 1 Esir El-Kamil 1-226-227. Cenab-ı Hak şöyle buyurur: "Allah'ın Resulü Meryem oğlu İsa'yı öldürdük" demeleri yüzünden onları lanetledik. Halbuki onu ne öldürdüler ne de astılar. Fakat öldürdükleri onlara İsa gibi gösterildi. Onun hakkında ihtilafa düşenler bundan dolayı tam bir kararsızlık içindedirler. Bu hususta zanna uymak dışında hiçbir sağlam bilgileri yoktur. Kesin olarak onu öldürmediler. Bilakis Allah onu kendi nezdine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Nisa 157-158. Ayet ve hadislerden hareketle, umumiyetle Hazreti İsa'nın ruhu ve cesediyle birlikte Allah'ın katına ref olunduğu, yükseltildiği, kıyametten önce tekrar geleceği ve o zaman ruhunun kabz edileceği kabul edilmektedir. Profesör Doktor Ö.F. Harman, İsa, Mat, Diya, 22-470. Hazreti Meryem'e gelince, onun ismi Kur'an-ı Kerim'de 34 yerde geçer. Ayrıca Kur'an'ın 19. suresi Meryem ismini taşır. Hazreti Meryem, Kur'an'da da ismi zikredilen yegane kadındır. Babasının adı İmran'dır. Ali İmran 35, Tahrim 12. Annesinden ismi verilmeksizin İmran'ın hanımı diye bahsedilir. İmran ve hanımı yaşlanmış ve çocukları olmamıştı. Hanım Allah'a dua ederek kendisine bir çocuk vermesini diledi ve eğer duası kabul edilirse doğacak çocuğu mabede Beytül Makdis'e adayacağını vaat etti. Bu vaat onun erkek çocuk beklediğini göstermektedir. Zira Yahudi şeriatine göre mabede erkek çocuklar adanmaktadır. Hanımın duası kabul edildi fakat bir kız çocuğu dünyaya getirince şaşırdı. Ancak Allah onun adağını da kabul etti. Salebi sayfa 284. İmran'ın hanımı çocuğuna Meryem ismini verdi. Kovulmuş şeytana karşı onun ve neslinin korunması için dua etti. Allah onun bu duasını da kabul buyurdu. Ali İmran 35 ila 37. Hadis-i şeriflerde de Hazreti Meryem ve Hazreti İsa'nın günahtan korunmuşluğuna işaret edilmektedir. Çocuğa annesinin isim vermesi ve babasından hiç söz edilmemesi, Meryem'in babasının daha o doğmadan önce vefat ettiğini hatıra getirmektedir. Buhari, Enbiya 44, Tefsir 3/31, Ahmet 2, 233, Taberi, Camiül Beyan 3, 235, Razi, Mefatih 8, 27. Kur'an neticesinde, Meryem'in bakımını Zekeriya üstlendi. Onu evine götürüp hanımına teslim etti ve ayrıca bir süt anne tuttu. Zaten onun hanımı Hazreti Meryem'in teyzesi oluyordu. Hazreti Meryem buluğ çağına ulaşınca Zekeriya onu annesinin adağının gerçekleşmesi için mabede götürdü. Hazreti Meryem orada bir odaya yerleşti. Allah ona hüsnü kabul gösterdi ve onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Melekler ona, ey Meryem, Allah seni seçti, seni tertemiz yarattı ve seni bütün dünya kadınlarına üstün kıldı. Rabbine ibadet et, secdeye kapan, rükû edenlerle birlikte sen de rükûya var diye tavsiyelerde bulunurlardı. Ali İmran 37-42-43. Hazreti Meryem gece gündüz ibadet ederdi. Takvası Beni İsrail arasında darbu mesele olmuştu. Hatta kendisinden kerametler bile zuhur ederdi. Vakti geldiğinde Cebrail ona bir çocuğu olacağını müjdeledi. Cenab-ı Hak, İmran kızı Meryem'e ruhumuzdan üfledik buyurdu. Tahrim 12. Doğum sancısı başlayınca Hazreti Meryem bir hurma ağacına yaslandı ve kavminin anlayışsızlığından korkarak keşke daha önce ölseydim de unutulup gitseydim dedi. Kendisine nida edilerek üzülmemesi, alt yanında bir ark meydana getirildiği, hurma dalını silkeleyip yemesi ve insanlarla karşılaştığında konuşmaması söylendi. Meryem 23 ila 26. Kur'an'da bildirildiğine göre doğumdan sonra kavminin yanına gelen Hazreti Meryem'e insanlar, ey Harun'un kız kardeşi, Muire bin Şube der ki, Necran bölgesine gittiğimde bana, siz kitabınızda ey Harun'un kız kardeşi senin baban kötü bir insan değildi. Meryem 28 ayetini okuyorsunuz. Halbuki Hazreti Musa Hazreti İsa'dan yüzlerce sene evvel yaşamıştır dediler. Peygamber Efendimizin yanına gelince kendisine bu meseleyi sordum şu cevabı verdi. Onlar kendilerinden önce yaşamış olan peygamberlerinin ve salih kişilerin isimleriyle isimleniyorlardı. Müslim, Adab 9, Tirmizi, Tefsir 19/3154. Peygamber Efendimiz bu ifadeleriyle Hazreti Meryem'in Harun isminde bir kardeşi veya aile büyüğü olduğunu haber vermiştir. Yani ayette geçen Harun, Hazreti Musa'nın kardeşi olan Harun değildir. Bazı alimler Kur'an'ın bu ifadesinden hareketle Hazreti Meryem'in Hazreti Musa ve Hazreti Harun'un neslinden geldiği kanaatine de varmışlardır. Buna göre Hazreti Meryem'e Harun'un kız kardeşi demek mümkündür. Zira Arap örfünde Temim kabilesinden olan bir kişiye ey Temim'in kardeşi, Mudarlı'ya ey Mudar'ın kardeşi diye hitap etmek meşhurdu. Senin baban kötü bir insan değildi, annen de iffetsiz değildi diyerek onu kınadılar. Meryem validemiz hiç kimseyle konuşmama adağında bulunduğu için kendisi cevap vermeyip çocuğu gösterdi ve Hazreti İsa kendini tanıtan açıklamalar yaptı. Meryem 26 ila 29. Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerinde çokça methedilen kadınların başında gelen Hazreti Meryem iffet, ismet ve takva gibi faziletleri kendisinde toplamış bir şahsiyettir. Ali İmran 45, Enbiya 91, Tahrim 12. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de Sıddika diye sena edilir. Maide 75. Hazreti Meryem, bedeni ve ruhi saflığı, kendini Allah'a ibadete adaması, iffet ve namusunu koruması sebebiyle Betül diye vasıflandırılır. Betül kelimesi manevi mükemmellikte birlikte fiziki güzelliği de ifade ettiğinden Hazreti Meryem zamanının en güzel ve en mükemmel kadını olarak tavsif edilmektedir. İbn-i Manzur, Lisanül Arap, Mat, Hazin, Lübabüt Tevil, Kahire 1309-1273. Ali İmran suresinin 42. ayetinde Hazreti Meryem'in tertemiz, maddi ve manevi kötülük ve günahlardan uzak olduğu haber verilir. Aynı ayette onun seçilmişliğinden söz edilmiş olması ise onun Asiye, Fatıma ve Hatice ile birlikte cennet kadınlarının önde gelenlerinden olduğunu ifade etmektedir. Ahmet 3-64-80-135. Resulullah kadınlardan en üstün olanları zikrederken Hazreti Meryem'e mutlaka yer vermiştir. Kadınlar arasında kemale erenlerin Firavun'un hanımı Asiye ve İmran'ın kızı Meryem olduğunu ifade etmiştir. Buhari Etime 25. Bir hadisi şerifinde şöyle buyurur. İmran kızı Meryem zamanında dünyada bulunan kadınların en hayırlısıdır. Bu ümmetin kadınlarının en hayırlısı da Hatice'dir. Müslim Fedailü's Sahabe 69. Hazreti İsa ve Hazreti Meryem hakkında tafsilat için bakınız Osman Nuri Topbaş Nebiler Silsilesi 3-279-393 http://www.islamiyayinlar.net/content/view 103/8 Profesör Doktor Ömer Faruk Harman İsa Mat Diya 22 465-472 Meryem Mat Diya 29-236-242 6. Ahiret inancı. Allah Teala insanlara pek kıymetli kabiliyetler ve sayıya gelmez nimetler lütfetmiştir. Bunların maksatsız olduğunu düşünemeyiz. Cenab-ı Hak aynı zamanda kullarından bazı şeyler istemekte, emirlerine itaat edenlere mükafat vaat edip isyankarları da azapla korkutmaktadır. İşte ahiret, Allah'ın vaadinin tahakkuk edeceği, dünyada yapılan amellerin karşılıklarının alınacağı, zerre kadar iyilik veya kötülüğün bile görüleceği muazzam bir hesap günüdür. Ahiret hayatı olmasaydı, herkesin yaptığı yanına kâr kalır ve dünyada haksızlığa uğrayan, zorluk ve sıkıntı içinde ahlaklı bir hayat yaşayan kişilerin gayretleri boşa giderdi. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. İnsanoğlu kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? Kıyame 36. Bizim sizi boş yere bir oyun ve eğlence olarak yarattığımızı ve sizin bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Müminun 115. Dünyada bazı insanlar zalimlerin hükmü altında ezilip sömürülür, işkenceye maruz kalır ve hayatta sıkıntı ve darlıktan başka bir şey görmez. Bunun karşısında bazıları da dünyada mutluluk, refah ve nimetler içinde yaşar, zayıflara zulmederler. Bu iki grubun hayat hikayesi, hakkı sahibine ulaştıracak, adaleti zulüm ve zorbalığın üzerine çıkaracak, tamamlayıcı bir devir gelmeden ölüm perdesiyle sona erebilir mi? Seyirciler karşısında oyun sergileyen bir tiyatro grubunun, birinci sahneyi sergiledikten sonra perdeyi kapatıp olayları paramparça, dağınık ve izaha muhtaç bir vaziyette bırakarak oyunu sona erdirdiği görülmüş bir şey midir? Böyle bir durum söz konusu olsa, düşünceleri tam harekete geçmiş, sinirleri gerilmiş, oyunun ve yazarının maksadını ve ana fikrini öğrenmeye heveslenmiş seyirciler ne düşünür acaba? Akıllı bir çocuk bile bu şekilde bir oyunun sahnelenmesini uygun görmez. Öyleyse her şeyi mükemmel yaratan ve her işten haberdar olan Allah'ın bu koskoca kainat kıssasını bir çocuğun bile yapmaktan uzak durduğu acayip bir çirkinlikte sergilemiş olması nasıl düşünülebilir? Profesör Doktor M.S. Ramazan Elbuti, Kübral Yakiniyatil Kevniye sayfa 180. Acıyı yaşamayan bilmez. Ancak yine de haksız yere faili meçhul bir cinayete kurban giden veya zulme uğrayıp muhtelif sebeplerle hakkını alamayan insanların ve yakınlarının halini anlamaya çalışalım. Ahiret olmasa onların hakkını kim alacak? İnsanda sonsuzluk duygusu mevcuttur. Bu dünyadaki ayrılıkların, eksik kalmış özlemlerin beka aleminde karşılanacağı inancı insanı rahatlatır. Ahiretle alakalı ayet ve hadisler insandaki beka duygusuna cevap verir ve ölümle her şeyin bitmediğine delalet eder. Bunun aksine yok olup gitme duygusu ise insanı strese, ümitsizliğe, sorumsuzluğa ve fırsat bulduğunda haksızlık yapmaya sevk eder. Sonradan Müslüman olan Amerikalı Terry şöyle demektedir. İnsanın bir arzusu var. Sonsuza dek var olmak. İslamiyet cenneti böyle bir hayat için insanlara vaat ediyor. Kabirde ne var, mahşerde ne var, cennette ne var, hepsini hiçbir dinde olmadığı kadar detaylı bir biçimde anlatıyor. A. Böken, A. Er Yiğit, Yeni Hayatlar, 1-177. Psikiyatrist Doktor Yusuf Karaçay şöyle anlatır. Hiç unutmam, küçüklüğümde anneme sormuştum. Anne, biz ölünce ne olacağız? Cennete gideceğiz yavrum. Tamam da ondan sonra ne olacak? Yani cennette ne kadar yaşayacağız? Annem, herhalde bu çocuk bu yaşta sonsuzluktan anlamaz. Uzun bir zaman söyleyeyim de rahat etsin diye düşünmüş olsa gerek ki 1000 yıl yaşayacağız yavrum demişti. O kadar üzülmüştüm ki küçücük zihnim bile ister 10 yıl ister 1000 yıl sonuçta yok olacaksak ne anlamı var? Ben sonsuzluk istiyorum, yok olmak istemiyorum demişti. http://www.zaferdergisi.com article makale 182. Bu dünya eksik ve fanidir. Buradaki nimetler de sonlu ve sınırlıdır. Halbuki Allah'ın lütfu ve nimetleri sonsuz, sınırsız, baki ve ebedidir. Şu halde ne kadar çok olursa olsun ilahi nimet ve lütuflar şu fani alemdekinden ibaret değildir. Cenab-ı Hak burada bahşettiği nimetlerini orada tamamlayacaktır. O alem bu alemi tamamlamasaydı Hak Teala'nın nimet ve lütufları iğreti, geçici ve fani olur. Bu alemde yarım ve noksan kalırdı. Profesör Doktor Süleyman Uludağ, İslam'da Emir ve Yasakların Hikmeti, sayfa 63. İçinde yaşadığımız şu alemi en güzel şekilde yaratan Allah, ahiret diye farklı bir alem daha yaratacağını vaat ediyorsa, bundan şüphe etmeye kimsenin hakkı yoktur. Zira Cenab-ı Hak buna kadir olduğunu bize her an ispat edip durmaktadır. Doğumdan sonra hayat var mı başlığını taşıyan şu hikaye bu hususta çok manidardır. Anne rahmine düşen ikiz kardeşler önceleri her şeyden habersizmiş. Haftalar birbirini izledikçe onlar da gelişmişler. Elleri, ayakları, iç organları oluşmaya başlamış. Bu arada etraflarında olup biteni fark etmeye başlamışlar. Bulundukları rahat ve emniyetli yeri tanıdıkça saadetleri artmış. Birbirlerine hep aynı şeyi söylüyorlarmış. Anne rahmine düşmemiz, burada yaşamamız ne harika değil mi? Hayat ne güzel şey be kardeşim. Büyüdükçe içinde yaşadıkları dünyayı keşfe koyulmuşlar. Öyle ya, hayatın kaynağı neymiş? İşte bunu araştırırken anneleriyle onları birbirine bağlayan kordonu fark etmişler. Bu kordon sayesinde hiçbir zahmet çekmeden emniyet içinde beslenip büyütüldüklerini anlamışlar ve annemizin şefkati ne kadar büyük, bize bu kordonla ihtiyacımız olan her şeyi gönderiyor demişler. Aylar birbirini ardınca geçiyor, ikizler hızla büyüyor, diğer bir deyişle yolun sonuna yaklaşıyorlarmış. Bu değişiklikleri hayretle temaşa ederken bir gün gelip bu güzelim dünyayı terk edeceklerinin işaretlerini almaya, 9. aya yaklaştıklarında ise alametleri daha kuvvetli hissetmeye başlamışlar. Durumdan telaşlanan ikizlerden birisi diğerine sormuş. Neler oluyor? Bütün bunların manası nedir? Öteki daha sakinmiş. Üstelik bulundukları bu dünya çoğu zaman ona yetmiyor, hissiyatıyla daha geniş bir alemi arzuluyormuş. Tüm bunlar bu dünyada daha fazla kalamayacağız anlamına geliyor. Buradaki hayatımızın sonuna yaklaşıyoruz artık demiş. Kardeşi ama ben gitmek istemiyorum, hep burada kalmak istiyorum diye haykırmış. Öteki, elimizden gelen bir şey yok. Hem belki doğumdan sonra bambaşka bir hayat vardır, demiş. Diğeri, bize hayat veren o kordon kesildikten sonra bu nasıl mümkün olabilir ki, diye cevaplamış. Buradan ayrılmak zorunda kalırsak nasıl hayatta kalabiliriz, söyler misin bana? Hem bak bizden önce başkaları da buraya gelmiş ve sonra da gitmişler. Hiçbiri geri gelmemiş ki bize doğumdan sonra hayat olduğunu söyleyebilsinler. Hayır, bu her şeyin sonu olacak. Ve karamsarlıkla eklemiş. Hem belki de anne diye bir şey yok. Olmak zorunda diye itiraz etmiş kardeşi. Buraya başka türlü nasıl gelmiş olabiliriz, nasıl hayatta kalabiliriz ki? Sen hiç anneni gördün mü, diye üstelemiş öteki. O belki de sadece zihinlerimizde var. Bir annemiz olduğu düşüncesi bizi rahatlattığı için onu belki de biz uydurduk. Böylece anne rahmindeki son günleri derin muhasebeler ve tartışmalarla geçmiş. Sonunda doğum anı gelmiş çatmış. İkizler dünyalarını terk ettiklerinde gözlerini başka bir dünyaya açmışlar ve biri sevincinden diğeri de utancından ağlamaya başlamış. Çünkü gördükleri manzara hayallerinin bile ötesindeymiş.